Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Esra Karadağ. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tam burslu olarak tamamladı ve aynı üniversitede modern haritacılık bilgisinin Osmanlı'ya transferi 1776-1922 isimli teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Türk Tarih Kurumu tarafından fonlanan tez çalışması sırasında Bibliothèque Nationale de France davet edilerek Paris'te Fransız haritacıların 19. yüzyılda çizdiği İstanbul haritalarını inceleme fırsatı buldu. Bu süreçte İstanbul şehir tarihi ilgi alanı oldu. Aynı üniversitede doktora adayı olan Karadağ, 2. Mahmut dönemi İstanbul'a ilgili doktora çalışmasına devam etmekte. Halihazırda İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin tarih bölümü araştırma görevlisi olarak çalışan Esra Hanım ile bugün konuşacağımız konu ise eski İstanbul haritalarında Ayasofya'nın görsel temsili. Hoş geldiniz Esra Hanım.
Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
Bizi kırmayıp podcast serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim sizinle aslında yolum kesişti. Bir konu için bonmarşelere bakarken bonmarşe makalenizi görünce bizim Esra Hanım'la podcastimiz olsun diye düşündüm. Ve size yazmak istedim. Ve bugün
Güzel
buradasınız.
olmuş.
Çok mutluyum gerçekten.
Ben de öyle. Çok naziksiniz. Çok
Genç
teşekkür ederim.
bir kadın akademisyeni burada ağırlamak büyük mutluluk benim için.
Benim için de öyle.
Sizinle bugün Bizans ve Osmanlı tarihinin, dinler tarihinin, mimarlık tarihinin, İstanbul tarihinin ve kuşkusuz dünya tarihinin hakkında en çok yazılıp çizilen, en çok konuşulan mimari yapılarından biri olan Ayasofya'yı konuşacağız. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında yaptırılan ve yaşadığı bunca felakete, depreme, şahit olduğu trajik olaylara rağmen hala ayakta olan ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliğiyle birçok kişiyi cezbeden Ayasofya ile ilgili söyleşimize, dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. Haritalar, yaşadığımız kentin gelişim ve değişimi, sanatsal niteliklerle bize sunan belgeler, haritalar hazırlandığı dönemin coğrafi estetik beğenilerini de, mimari mirasını da bizlerle buluşturuyor aynı zamanda. Bundan yola çıkarak İstanbul haritalarda nasıl temsil ediliyor ve İstanbul'a dair hangi önemli mekanları görebiliyoruz haritalarda?
İnsan aslında hangi zamanda yaşamış olursa olsun bilgisi ve elindeki imkanlar dahilinde yaşadığı çevreyi betimleme, tasvir etme ve ondan aslında bir tür ilişki biçimi üretme çabası içinde oluyor. Ve dolayısıyla haritacılık faaliyeti de primitif örnekleriyle ilk çağlara kadar götürülmesinde aslında beis olmayan bir alan. Yazının da icadından çok daha eski bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu minvalde aslında İstanbul'un haritalarda nasıl temsil edildiğine dair bir şeyler söylemeden önce belki eski haritalarla modern haritalar arasındaki farklılıklardan söz etmeye başlarsak konuyu daha iyi anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi modern haritacılık yani bugünkü anlamıyla haritacılık en nihayetinde bir mühendislik faaliyeti. Matematiksel verilerle hazırlanıyor, ölçüm tekniği kullanılıyor ve en önemlisi var olan gerçekliği kağıda yansıtma motivasyonuyla hazırlanıyorlar. Yani eğer şu an Tolkien gibi hayali bir dünyayı yansıtan harita üretiminden bahsetmiyorsak genel olarak modern haritalarda çoğunlukla gerçekliğin ifade edildiğini söyleyebiliriz. Fakat bu durum modern haritacılığın gerçekliğin yansıtma hususunda bazı handikaplarının olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani örneğin Mercator projeksiyonunda işte neden bir kıta olarak bile tanımlanamayan Avrupa'nın Hindistan'dan, Çin'den, Afrika'dan daha büyük çizilmiş olması hala işte tartışılan bu Avrosentrik bakışa karşı çıkılan konular var. Tabii bunlar farklı konseptler içerisinde değerlendiriliyor. Yani oryantalizm konsepti, işte öteki konsepti vesaire bunlar içerisinde tartışma konuları. Bunları bir kenara koyduğumuzda ise eski dönem haritaları ile ilgili kıyas yaptığımızda modern haritaların gerçekliği yansıtma hususunda eski dönem haritaları ile kıyas yapılamayacak kadar gerçekliğe uyduğunu söyleyebiliriz. Ve nitekim zaten eski haritaların gerçekliği tamamen yansıtmak gibi bir kaygısı yok. Yani örneğin 15. yüzyıl haritalarına baktığımızda burada haritaların daha çok sanatsal dürtünün bir parçası olarak tasarlandığını görüyoruz. Tabii bu tamamen de hayal ürünü olduklarını da göstermiyor. Gerçekliğe elbette atıflar var. Fakat Ian Manners'ın bu konuda çok güzel bir sözü var. Ben onu paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki Manners, bu dönemlerin haritalarında temsil edilen şehir hem gerçek hem hayali, hem doğru hem de yanıltıcıdır. Haritalar aslında inşa edildiği için genellikle yanlıştır. Sıklıkla çarpıtılır ve her zaman hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak sembolik anlamlar ve sessizliklerle doludur. Yani haritalar aslında döneme, haritacının kim tarafından fonlandığına, dini inancına, bağlı olduğu otoriteye ve benzeri etkenlere göre değişebilen malzemeler. Hangi mekanların önemli olduğu ya da işte hangilerinin gizlendiği, hangilerinin ön plana çıkarıldığı da yine bu haritacının kendi bakış açısıyla, kendi hayal dünyasıyla yine doğru orantılı. Şimdi İstanbul'un ilk tasvirlerine baktığımızda şehrin bir Hristiyan şehri olduğunu görüyoruz ki bu haritaların üretildikleri dönem fetihten sonraki dönem. Yani bizim aslında elde mevcut en eski İstanbul haritaları fetihten sonra üretilmiş haritalar. Biz öncesine dair bir İstanbul göremiyoruz. Fakat burada şehrin yeni sahibini yok sayma, eskiyi yaşatma gibi duygusal yönelimler var. Yani haritaları çizenler tarafından onların bildiği şekliyle, onların hayal dünyalarıyla, onların hayal ettiği gibi gösteriyorlar ve şehrin bu ilk temsillerinde artan bir gerçekliği görüyoruz. Evet, ama hala topografik gerçeklikten ziyade İstanbul'un aslında tarihsel bir fenomenini görüyoruz biz bu haritalar içerisinde. Bunların en güzel örneklerinden biri, birazdan da bahsedeceğiz. Bundermonte haritasının Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan bir nüshası. Burada İstanbul sanki bir Roma şehri gibi, yani bir İtalyan şehri gibi tasvir ediliyor. Hani muhtemelen de nüshayı kopyalayan kişi belki İstanbul'u hiç görmedi, hiç bilmiyor, hiç gezmedi. Ama işte Bundermonte'nin eserini alıyor ve kopyalarken hani kendi yaşadığı, kendi görgüsü dahilinde olduğu bir mekanı tasvir eder gibi İstanbul'u tasvir ediyor. Aslında İstanbul o İstanbul değil. İstanbul bir Bizans şehri. Hani Bundermonte'nin İstanbul'u en azından. Ama biz böyle farklılıklar haritalarda görebiliyoruz. Yani bu hani bizim onları yargılayabileceğimiz bir konu değil. Çünkü böyle bir iddiaları yok. Böyle bir bilimsel iddia zaten o dönemde yok. Ya da Hartmann Schedel'in İstanbul'u yine aynı şekilde. Burada Ayasofya tasvir edilirken sanki Ahın işte şapeli tasvir edilir gibi bir Ayasofya var ama Ayasofya öyle bir yer değil aslında. O da Schedel'in zihnindeki Ayasofya. Yani dolayısıyla böyle bir hayalle gerçek arasında bir İstanbul tasvirine rastlıyoruz. Sonra işte 16. yüzyıl Osmanlı haritacılarının çizdiği İstanbul var bir de. Yani yeni iktidarın birçok sembolü artık haritalarda yerini alıyor. Zaman ilerledikçe haritalardaki gerçekliğin de arttığını görüyoruz ki bu dönemde artık yabancı haritacıların da şehrin yeni konumunu kabullenen bir yapıda, bir tarza yöneldiklerini görüyoruz. Bu haritalarda şehir sur içi, genellikle sur içi olarak tasvir ediliyor. Bazılarında Pera bölgesi var. Çok az bir kısmında Üsküdar'ı ve Kız Kulesi'ni de görebiliyoruz. Ve bu tarz uzun bir dönem devam ediyor. Ta ki işte 18. yüzyılın sonuna gelene kadar artık ölçekli haritaların üretildiği sürece başlıyoruz. Artık modern haritacılık dediğimiz süreç başlıyor bu dönemde. İşte 1776 yılında işte François Coffre'ın ilk kez çizdiği o İstanbul'un ölçekli haritasıyla birlikte İstanbul'un artık biz daha geniş bir alanda tasvir edildiğini görüyoruz. Yani bugün bile şehir hala genişlemeye devam ediyor. Yani 10 sene önce şehrin dışında olarak gördüğümüz yerler şu an aslında şehrin içinde. Aslında bahsettiğimiz dönemlerde de aynı şekilde İstanbul sürekli genişleyen, sürekli büyüyen bir şehir ve bu sur içinden daha çok Boğaziçi kıyılarına doğru bir genişlemenin olduğunu görüyoruz. Burada tasvirlerde genelde bu şekilde diyebiliriz.
Peki gelelim Ayasofya'ya. İmar edildiği günden bugüne Ayasofya bilginler, seyyahlar, fotoğrafçılar tarafından yazılı ve görsel şekilde hep kayda alınıyor ve günümüze kadar bu temsiller geliyor. Peki biz İstanbul haritalarında Ayasofya'yı ilk ne zaman görüyoruz?
Ayasofya'yı haritalarda ilk görüşümüz elde mevcut ilk İstanbul haritasında başlıyor. Az önce bahsettiğimiz aslında Bundelmonti ile birlikte başlıyor. Aslında İstanbul haritalarında Ayasofya hep var. En azından görsel haritaları, işte bu tasvir odaklı haritaları baz aldığımızda. Yani öyle ya da böyle biz Ayasofya'yı haritalarda hep görüyoruz. İstanbul'un bilinen en eski kent tasvirini Floransalı seyyah Bundelmonti çiziyor. Bundelmonti Floransalı bir keşiş, Medici ailesi tarafından fonlanıyor. 15. yüzyılın başlarında Ege'de pek çok seyahat ettiği biliniyor ve İstanbul'u da en az iki kez ziyaret ediyor. Bu seyahatleri sırasında işte bir seyahat kitabı, seyahatname diyebileceğimiz bir kitap yazıyor ve bu kitabının içerisinde gittiği, gezdiği, dolaştığı yerlerin tasvirleri de yer alıyor. İşte biz bugün harita diyoruz ama onlar aslında birer harita değil. Biz bugün tanımladığımız için harita bizim tanımımızla harita aslında o dönemin jargonunda belki başka bir şey kullanılıyor bilmiyorum ama buraların tasvirlerini yapıyor Bundermonti ve içerisinde İstanbul da var. Bu çalışmanın biz aslının nerede olduğunu bilmiyoruz. 1422 yılında yapıldığı biliniyor Bundermonti tarafından. Fakat daha sonra üretilen kopyalarını biliyoruz biz. Kopyaları da fetihten sonraki dönemde işte 1465'ten başlayarak çok fazla kopyası var. Bibliothèque Nationale'de Fransa'da var, Vatikan Kütüphanesi'nde var, Düsseldorf'ta var. Çok yani Vatikan Kütüphanesi'nde sadece 5-6 tane nüshası olduğunu biliyorum. Çok fazlaca kütüphanede Bundermonti haritalarına rastlayabiliriz. İlk kez de Ayasofya'yı biz Bundermonti'nin İstanbul tasvirinde görüyoruz.
Bundermonti'nin haritasından başlayarak diğer eski İstanbul haritalarında ve gravürlerinde Ayasofya'yı nasıl görüyoruz? Nasıl temsil ediliyor? Bu temsil yüzyıllar içerisinde değişiyor mu?
Evet, değişiyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında haritacıların içerisinde bulundukları duruma göre bu temsiller de zamanla değişiyor. Bu da aslında çok normal. İlk İstanbul tasvirlerine baktığımızda İstanbul hala sanki Bizans'ın başkenti gibi. Sanki işte Osmanlı İstanbul'u hiç fethetmemiş gibi bir durum var. Burada aslında yeni iktidarın bir reddini de görüyoruz biz haritalarda. Ayasofya bu haritalarda şehrin en göze çarpan, en büyük, en gösterişli mekanı. Az önce bahsettiğimiz Bundermonti'nin ya da Hartmann Schedel'in İstanbul'u bunun en bariz örneklerinden. Şimdi biraz Bundermonti haritalarına belki daha yakından bakabiliriz. Ayasofya'ya burada daha yakından inceleyebiliriz. Bu haritaların ilk tarihlendiği yani 1465 ile 1475 yılları arasında kopyalandığı düşünülen nüshasında İstanbul'un fethinden sonra üretildiğini zaten biliyoruz. İstanbul Hristiyan inancı ve sembollerinin kiliseler ve manastırlarla hala çok açık ve çok güçlü bir şekilde sergilendiği bir yer ve bunun tam ortasında Ayasofya var. Ayasofya İstanbul'un en görkemli, en işte göze çarpan yapısı. Fakat burada bir de şu var. Bu eser aslında Latin istilasından sonraki İstanbul'u, Latin istilasından sonra fetihten de hemen önceki İstanbul'u. Yani aslında biz İstanbul'un en ihtişamlı dönemlerini görmüyoruz. Aslında biraz İstanbul'un terk edilmiş bir şehir gibi de okuyabiliriz bu haritalara baktığımızda. Çünkü sanki bir tek Ayasofya var ve Ayasofya dışında her şey çok silikmiş gibi.
Evet, yani mesela hipodrom o dönemde aslında yok. Hipodrom yıkılıyor, yakılıyor. Latinler tarafından çok ciddi zarar görüyor. Nüfus çok az. Dışarıdan mesela Fatih aldığında şehri dışarıdan nüfus takviyesi yapmak zorunda kalıyor ve buradakilere de gitmeyin deyip bazı imtiyazlar vermek istiyor. O yüzden şehir aslında dediğiniz gibi o parlak, mesela Makedonlar çağındaki o parlak dönemini yaşayamıyor. Birçok kilise ya da birçok yer belki olduğu gibi kalmamış aslında, zarar görmüş. Bahsettiğiniz, biz aslında İstanbul'un biraz yaralanmış halini görüyoruz.
Kesinlikle. Hani biz keşke daha farklı haritalar ortaya çıksa, daha önceki dönemleri resmeden haritalar ortaya çıksa da İstanbul'un daha güzel Bizans dönemindeki daha güzel anlarına şahitlik etmiş olsak. Ama elde mevcut en eski haritalar bu şekilde. Mesela hipodromu yine de çiziyorlar bir şekilde. Hipodrom gösteriliyor haritalarda. Ama şehir daha boş, daha sakin, daha böyle sanki gerçekten üzerinden bir istila geçtiğini anlayabileceğiniz bir şekilde tasvir ediliyor. Yine aynı Bundermonti haritasının Vatikan Kütüphanesinde bulunan başka bir versiyonu daha var. Burada da yine Ayasofya aynı şekilde görkemli bir şekilde tasvir ediliyor. Burada birçok mesela Vatikan arşivindeki az önce de bahsettiğimiz bir haritada sanki İstanbul bir Bizans şehri değil de İtalyan kenti gibi ya da Ayasofya bir Bizans Ortodoks yapısı değil de bir Katolik de yapısı gibi inşa ediliyor. Böyle farklılıklar var aynı nüshanın içerisinde. Fakat bence Bundermonti'nin el yazmaları içerisindeki en ilgi çekici olanı Düsseldorf Kütüphanesi'nde bulunan 1485 yılında tarihlendirilen kopya olmalı kesinlikle. Bu haritada artık İstanbul Bizans şehrinden Osmanlı'ya dönüyor. Şehirde minareler göze çarpıyor. Yeni inşa edilen camiler görülüyor. Ve Ayasofya'nın burada biraz daha sıradanlaştığını görüyoruz. İşte Ayasofya'ya da minareler ekleniyor ve bununla birlikte şehrin başka bir iktidar tarafından ele geçirildiği, aynı zamanda da şehrin o Hristiyan yapısının artık İslami bir yapıya dönüştüğünün gösterildiği bir harita olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir değişim var. Mesela Ayasofya'ya ilk defa minare ekleniyor bu haritada. Sonrasında Hartmann-Schedel'den bahsettik. Hartmann-Schedel de aynı şekilde Ayasofya'yı tasvir ediyor, tıpkı Bundel-Monti gibi. Kendisi 15. yüzyılın sonunda bir eser kaleme alıyor. İşte Nürnberg Kronikleri denilen eser bu. Bu eserin içerisinde 3 tane İstanbul tasviri bulunuyor. Bunlardan ilki 2 sayfayı kaplayan panoramik bir İstanbul tasviri. İkincisi daha küçük bir alanı gösteriyor. Üçüncüsünde de 1490 yılında tarihlenen bir fırtınayı konu edilen bir gravür var. Bu ilk ikisi yine Bizans dönemi İstanbul'u kesinlikle. Yani şehirde Osmanlı'ya dair hiçbir şey yok. Ayasofya yine çok görkemli bir yapı. İstanbul surlarını çok net bir şekilde görüyoruz Ayasofya ile birlikte. Ve yazınsal tasvirleri de var mesela Şedel'in. Burada Osmanlı için işte barbar, medeniyetten yoksun, kentliliğin düşmanı gibi ifadeler kullanıyor. Ayasofya burada mesela ismiyle var. Ayasofya'nın üzerinde Ayasofya diye yazıyor. İsim olarak da geçiyor ilk haritada. İkinci gravürde bu yok. Aslında daha gerçeğe uygun bir gravür. Çünkü ilki daha Şedel'in kendi yaşadığı yerden, ülkeden izler taşısa da ikincisi biraz daha Bizansvari bir yapı olarak göze çarpıyor. Ayasofya burada biraz daha gerçeğe uygun olarak tasvir ediliyor. Üçüncüsünde ise Ayasofya yine minare dikildiğini görüyoruz. Şehir artık hani burada bir kabulleniş var ve Ayasofya'nın artık evet hani Türkler tarafından alındığını kabul ediyor ama şehrin o Bizanslı yapısı hala devam ettiğini görüyoruz biz Şedel'in haritalarında. Sonra biraz Osmanlı haritalarında Ayasofya nasıldı? Belki buraya bakabiliriz. İlki kitabı Bahriye'nin içerisine yer alan İstanbul tasviri olabilir. Piri Reis'in tabii bizim en önemli haritacılarımızdan bir tanesi. Bu bir portolon harita aslında, Piri Reis'in çizdiği harita. Yani İstanbul'un portolon haritalar birer deniz haritaları. Yani kıyı kesimlerini çok iyi gösteriyor ama içeriye doğru gidildikçe artık gerçeklik payı yavaş yavaş azalıyor. Bunu görüyoruz biz portolon haritalarda. Ama bu haritada yine de İstanbul'un kıyı kesimlerini ve semtlerini doğrudan görebiliyoruz. Mesela fethedildiği sırada 80 bin nüfuslu olan İstanbul bu harita çizildiğinde 400 bin nüfuslu büyük bir metropole dönüşüyor aslında. Haritaya baktığımızda spesifik olarak direkt görünen 3 yapı bulunuyor. Bunlar Topkapı Sarayı, Yedikule ve Galata Kulesi. Ayasofya, Piri Reis'in kitabı Bahriyesi'nde de belirgin. Fakat artık imparatorluğun başkentinde baştan sona kadar her yerde pek çok minare yükseliyor, pek çok anıtsal yapı var ve bunların arasında artık sembol yapı olma özelliğini yitiriyor. Çünkü öncesinde gerçekten Ayasofya tam bir sembol yapı. Hani şehrin ortasında konumlanmış, her şeyiyle çok göze çarpan bir yapı Ayasofya. Ama artık Osmanlı haritalarında bu özelliğin yavaş yavaş silindiğini görüyoruz. Matrakçı Nasuh'un yine eserindeki İstanbul haritasına baktığımızda Ayasofya artık tamamen bir cami hüviyetinde. Henüz işte Süleymaniye Camii inşa edilmemiş ve Fatih Camii ile birlikte kentin en belirgin iki mabedinden bir tanesi. Burada Matrakçı Nasuh'un önem verdiği yapıları daha belirgin bir şekilde gösterme gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Yani Ayasofya, Fatih Camii, Eski Saray bunlar benzer büyüklüklerde çizilmişler. Beyazıt Camii mesela daha az görünür bir hüviyette. Ayasofya'nın ve bugünkü görüntüsüne bakıldığında Ayasofya'nın oldukça başarılı bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. İşte ana kubbe ve yan kubbelerin konumlandırılması, iki ana sütunun gösterilmesi, pencere detayları, ya gerçeklikle epey örtüşen tarafları var. Görselde hipodrom da geniş bir şekilde yer alıyor. Bizans döneminden kalan 8 sütun hala hayatta. Kırmızı kiremitli bir yapı var. Oranın gün görmez yıkılmış olan, şu an bilmiyoruz, gün görmez kilisesi olduğu düşünülüyor. İbrahim Paşa Sarayı net bir şekilde gösteriliyor. Bu şekilde bir anlatısı var. Ayasofya yine var ama dediğimiz gibi artık diğer camiler içerisinde bir cami. Tıpkı Fatih Camii gibi. Sonra belki bir sonraki yüzyıla geçebiliriz. Fransız seyyah Joseph Grelot'un İstanbul'a yaptığı yolculuğu kitaplaştırdığı bir eseri var. Orada da şehir görsellerle tasvir ediliyor. Bu çalışmada şehrin panoramik temsili dikkat çekiyor. Kent Galata tarafından tasvir ediliyor ve gravüre alınan yapılara bakıldığında iktidarın merkezini gösterme kaygısı güdülüyor. Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Divan-ı Hümayun, sarayın giriş kapısı bunların hepsi yazıyla belirleniyor ve bunun yanında belirtilen tek yapı Ayasofya ve Ayasofya'da Ayasofya Tapınağı olarak, Temple olarak isimlendiriliyor. Ve müstakil olarak Ayasofya'nın bu kitap içerisinde birçok çizimi var. Böyle iç çizimleri, dış çizimleri, Çok acayip ve güzel çizimleri var Ayasofya'nın. Her ne kadar camiye dönüşmüş olsa da benim anladığım Batılılar tarafından hala ilgi duyulan bir mabet Ayasofya. Bu nedenle özel olarak mesela hiçbir yapıya o kadar özel olarak bir fokus olmamasına rağmen Ayasofya'nın fokuslanması bunu akıllara getiriyor. Ayasofya'nın yani 19. yüzyıla geldiğimiz zaman zaten haritalar artık ölçeklendiriliyor ve görsel haritalardan çok artık matematiksel verilerle hazırlanan haritalara geçtiğimiz için Ayasofya mekansal olarak haritalarda artık karşımıza çıkmamaya başlıyor. Sadece isim olarak, nokta olarak vesaire bu şekilde karşımıza çıkıyor.
Bir de bu dönemde dediğiniz mekansal dönüşüm, hani Katolik kilisesi olarak gösterilmesi var. Bir Bizans dönemine hep bir referans var. Bu dönüşüme dair neler söyleyeyim? Bir cami olarak daha sonra kabulleniş var dediniz. Mekansal dönüşüme dair hani başka neler söyleyebilirsiniz bu konuyla ilgili?
Ayasofya'nın mekansal dönüşüm tamamen Ayasofya'yı haritalarda gösteren çizen haritacılar tarafından belirleniyor. Ve bence bunu iki şekilde ele alabiliriz. Birincisi Ayasofya'nın kiliseden camiye dönüşme süreci. Biz bu süreci haritalar üzerinden rahatlıkla okuyabiliyoruz ve mekansal olarak bu dönüşümün görsel kaynaklarını aslında burada buluyoruz. Ve bazen bir Roma gibi tasvir ediliyor, bazen Bizans gibi tasvir ediliyor, bazen üzerine iki tane minare koyuluyor ve cami oluyor. Bunlar da hem dönemsel açıdan var olan değişiklikler hem de haritacıların zihnindeki Ayasofya ile alakalı değişiklikler. İkincisi ise Ayasofya'nın bence mekansal olarak sıradanlaşma süreci var. Yani ilk tasvirlere baktığımızda o hemen göze çarpan, ayırt edilen yapının zamanla kaybolması, yani imparatorluğun yeni anıtlarının arasında tırnak içerisinde silikleşmesi olarak okuyabiliriz. Yani Ayasofya'da en nihayetinde bir cami ve şehirde artık çok
Bir
daha büyük
cami
bir
var.
göz alıcı camiler var. Yani Osmanlı haritacıların çizdiği haritalarda da bunları görüyoruz. İnşa edilen artık pek çok caminin yanında Ayasofya sıradanlaşıyor. Ve bir aslında belki de bir görsel savaştan da bahsedebiliriz burada. Hani var olmayan, görünmeyen ama çizilen hani bir savaş. Osmanlı iktidarının varlığı, Osmanlı'nın inşa ettiği pek çok yapıyla birlikte haritalar üzerinde gösteriliyor. Ayasofya ise bu yapılardan herhangi biri olarak artık resmediliyor.
Burada biraz Topkapı Sarayı'nın yapımı sanırım etkili oluyor. Yani Sultan
Kesinlikle.
Sarayı zaten orada, Sultan orada. Yani çok da büyük bir kompleks. O yüzden biraz daha sanki o ön plana çıkıyor. İşte dediğiniz gibi Süleymaniye ortaya çıkacak. O biraz daha belirgin. Onu soracaktım aslında buradan bağlantılı olarak. Diğer mimari öğelerle yani belki erken dönemlerde Ayasofya daha belirginken daha sonra yavaş yavaş sizin dediğiniz gibi silikleşmesiyle diğer hangi mimari öğeler ortaya çıkıyor İstanbul'daki?
İşte Latin işgalinden sonraki dönemi görüyoruz hani en baştaki haritalarda. Surlar var her şeyden önce Ayasofya'ya eşlik eden. Hipodrom var, İmparatorluk Sarayı var, Justinianus sütunu var. İlk haritalarda göze çarpan anıtsal yapılar bunlar. Ama tabii fetihten sonraki haritalarda artık Osmanlı'nın kendi mimari tarzının da ortaya çıkmasıyla birlikte kendi yapılarını inşa etme süreci giriyor. Ayasofya'ya Topkapı Sarayı, Çinilik Köşk, İbrahim Paşa Sarayı, işte biraz uzakta Fatih Camii vesaire gibi imparatorluğun anıtları, sonrasında Süleymaniye işte vesaire o silüete baktığımızda pek çok Osmanlı anıtını görebiliyoruz.
Peki Esra Hanım, bu Sofya'yı da görebileceğimiz, Topkapı Sarayı'nı da görebileceğimiz değerli İstanbul haritalarını biz nerelerde bulabiliriz? Hangi arşivlerde bulabiliriz? Bu arşivlere gitmemiz gerekiyor mu? Yoksa online katalogları var mı? Oradan tarayabiliyor muyuz?
Arşivlerin online katalogları da var. Şöyle söyleyeyim, online katalogları olan arşivler de var. Bence bunların en güzeli Bibliothèque Nationale de France. Bu Fransız Milli Kütüphanesi'nin arşivi çok güzel. İçerisinde çok fazla İstanbul haritası barındırıyor. Kesinlikle incelenmeye değer bir arşiv. Üstelik ücretsiz. Vatikan Kütüphanesi arşivi de yine online'da pek çok haritaya ben ulaşabildim. En azından bu işte Bundelmonte haritalarına bakarken Vatikan Kütüphanesi arşivinden yararlandım. İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yine İstanbul haritalarını bulabiliriz. Saltın arşivi yine bence bu noktada güzel bir arşivi var. Harita koleksiyonu var. Bunun dışında Osmanlı arşivlerinde çeşitli İstanbul haritaları hani çok fazla olmasa da bir kısmı var.
İpek'te de çok harita var, evet.
İfeya'da da çok fazla harita koleksiyonunun olduğunu biliyorum. Bu şekilde özetleyebiliriz belki.
Sanırım Atatürk Kitaplığında da bayağı bir harita
Evet,
var.
kesinlikle Atatürk
Evet.
Kitaplığı bir de.
Bu bayağı
Kesinlikle.
zengin. Orası da çok zengin harita konusunda.
Çok zengin.
Şanslıymışsınız o zaman. Kaynaklarınız konusunda gerçekten çok hani avantajlıymışsınız. Esra Hanım, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için Size İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hazır mısınız?
Tabii.
İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Ya benim için bu çok değişen bir şey. Mesela geçen sene en çok Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nden keyif alıyordum. Çok fazla gidip geliyordum. Ama bu sene Atatürk kitaplığını araştırmacılara açtılar sadece. Ve araştırmacılara açılınca bence çok bizim açımızdan güzel bir şey oldu. Sessiz, sakin, çalışma için çok mükemmel bir ortam ve dünyanın en eşsiz manzarası, Boğaz manzarası. O camın önündeki masalar kesinlikle çok güzel. Orada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Bu sene kesinlikle favorim Atatürk kitaplığı. Bunun yanında Salt'tan çünkü Karaköy'ü çok seviyorum, Galata'yı çok seviyorum. Salt'ı da çok seviyorum. Gitmekten hep keyif aldığım bir kütüphane.
Peki İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisi?
İstanbul'da öğrendiğim kitap ya biraz benimki sonradan gelen bir İstanbul merakıydı. Dolayısıyla ben yüksek lisans tezimi yazarken Zeynep Çelik'in kitabıyla tanıştım ve işte bu 19. yüzyılda Osmanlı başkenti değişen İstanbul kitabı hem çalıştığım yüzyıl olması hem İstanbul'u anlatmasıyla beni çok etkileyen ve bir akademik kitap olarak hem çok güzel yazılmış bir kitap hem dönem olarak çok etkileyici hem de tabii ki İstanbul ele alınıyor. Ben Zeynep Çelik diyebilirim bu hususta.
Dinleyicilerimize de önerebileceğiniz İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
Ben kendi kişisel serüvenimde onu okumayı, otobiyografi okumayı çok seviyorum. Ve şehri de, sevdiğim şehri de bu yaşanmışlıklar üzerinden okumayı çok seviyorum. Anı ve otobiyografi okurken bulduğum İstanbul ya da roman okurken bulduğum İstanbul benim için çok kıymetli bir İstanbul. Orada bir yaşanmışlık var. Tabii bu işte anılar, otobiyografiler ya da bu ego documents dediğimiz ben anlatıları biraz tarihsel açıdan her ne kadar problemli olsa da bence şehir tarihi açısından, o kültür inşası açısından önemli belgeler. Ve ben en son mesela Agop Minsuri'nin İstanbul anılarından çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Şöyle ki ben doğma büyüme Ortaköylüyüm ve kitabın geçtiği mekanlarda, yerler, semtlerde işte Ortaköy, Beşiktaş, Taksim yani o civarlarda geçiyor. Ve şeyi öğrenmiştim mesela çok çok dip bir bilgi. Agop Minsuri bir fırıncı aslında ve İstanbul'da işte bu yaşadıkları bölgelerde pek çok yere ekmek dağıtımı yapıyorlar. Ve bu ekmek dağıtımı yaptıkları yerlerden bir tanesi Yahya Efendi dergahı. Ermeni bir fırıncı bir Yahya Efendi dergahının ekmek ihtiyacını gideriyor ve bu bence çok güzel bir şey. Şu an düşünemeyeceğimiz ama o dönemde var olmuş, yaşamış ve keşke şu anda da yaşamaya devam etse dediğimiz güzelliklerden bir tanesi. Bunları bulabileceğimiz yerler işte şeyler olduğu için genellikle anılar, otobiyografiler, bu tarz işte şehir anlatıları ya da seyahatnameler olduğu için benim için hani bu noktada çok kıymetli. Gerçekten. Bunu söyleyebilirim mesela. Agop Minsuri'nin İstanbul anıları çok güzel. Mesela John Freely'nin Evliya Çelebi'nin İstanbul'u. Hani Evliya Çelebi'nin o ciltlerce olan kitabını hepimiz tamamını okuyamasak da belki bir İstanbul'unu okuyup anlamlandırmak. Bir de John Freely rahmetli çok severdi Evliya Çelebi'yi. Onun anlatımıyla bunu okumak bence çok güzel. Akademik olarak bence İstanbul'un toplumsal tarihiyle alakalı Ebru Boyar ve Kate Leigh'in Osmanlı İstanbul'un toplumsal tarihi bence kesinlikle okunması gereken kitaplardan biri. Bir de bence bunların yanında işte Süheyl Ünver, Cahit Kayra, Çelik Gülersoy gibi isimlerin İstanbul'a dair yazdıkları çok önemli. Çünkü bu isimler İstanbul'a aşık isimler ve çok fazla büyük arşivleri var İstanbul'a dair. Yaşanmışlıkları var. Onların yazdıkları da bence çok okunulması şeyler.
Çelik Gülersoy'un zaten bir kütüphanesi de var. Soğukçeşme Sokağı'nda haftada 2 gün açık. Meraklılar da orayı da ziyaret edebilirler. Çok güzel bir koleksiyon var. Taranamıyor ama hoş bir koleksiyon var. Bence bir gidin görün derim ben de. Size uzaklardayken böyle İstanbul'u hatırlatan yiyecekler, içecekler neler?
İstanbul çok kozmopolit bir şehir. Yani neyin İstanbul'un içinde, neyin İstanbul'un dışında olduğunu belirlemek biraz zor galiba. Ama ilk etapta bence İstanbul denince bir balık kültürü geliyor. İşte balık meze çünkü deniz kenarında bir şehir. Bu çok önemli ama benim için simit çok önemli bir şey.
Her duyduğumda şaşırıyorum. Yine şaşırdım. Yine şaşırdım. İstanbul simidiyle Ankara simidi birbirinden, yani tabii ki çok farklı. Ben ikisini de denedim ama İstanbul simidini seveni daha fazla. Onu anladım yani.
Ben işte yurt dışına çıktığımda bir yerde simitçi gördüğümde çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Niye bilmiyorum yani çok alelade bir şey aslında ama simit yani çok İstanbul'u hissettiren bir şey bence. Böyle hala simit ve peynir ve çay hani yiyip içtiğimde böyle çok mutlu hissediyorum kendimi ve kesinlikle boza. Boza da çok İstanbul'u hissettiriyor. Mesela çok soğuk bir kış gününde işte Vefa'ya gidip leblebi, boza ve tarçın triyosunu dışarıda muhtemelen içeride yer bulamayacağız. Dışarıda
Bulamazsınız. Ya da
soğuk
birinin yanına
karışırken.
sıkışıp şöyle ben de geleyim şuraya oturayım diye. Yani.
Evet. O çok güzel bir şey bence. Hala ben mesela şu an Üsküdar'da yaşıyorum ve boza sesini duyuyorum bazen. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok fazla İstanbullu olduklarını düşünüyorum bunların, bu ikisinin.
Boza kesinlikle benim de birinci tercihim. Başka yerlerde de boza denedim ama ben Vefa'ya gittiğimde gerçekten böyle kendimi İstanbul'da hissediyorum. Peki, sizi aldık. Bir döneme gidiyoruz. Zaman makinesindeyiz. Hangi döneme gidiyoruz?
Kesinlikle 19. yüzyıl. Bu benim çalıştığım dönem olduğu için, tabii herkes için çalıştığı dönem çok özeldir. Benim için de 19. yüzyıl böyle. Neden 19. yüzyıl diye sorarsanız, yani hem yakın hem uzak, içinde hem geleneksel bir şeyler hem modern bir şeyler var. Çatışmalı bir dönem aslında kendi içinde ve kaotik bir yapısı var. O yüzden bu kaotik hali beni kendine çok fazla çekiyor ve evet, 19. yüzyıl, ama İstanbul çok büyülü bir şehir. Bence her dönemi güzel bir şehir, kesinlikle.
Bence de. Ben de size katılıyorum. Peki sevgili Esra Hanım, bu yayınımızda kültürel ve tarihsel bakımdan zengin, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, çok katmanlı kültürel kodları barındıran İstanbul'un sanatsal, mimari, dini anlamda dünyanın en değerli eserlerinden biri kabul edilen Ayasofya'sının farklı dönemlerde, gravürlerde ve haritalarda nasıl temsil edildiğini konuştuk. Bu eşsiz yapının temsilinin farklı dönemlerde nasıl değiştiğini Ayasofya ile birlikte temsil eden diğer mimari öğelere, dönemlerini belgeleyen haritaların, bu haritalarda yer alan eserlerin anlamlarına, taşıdıkları değerlere değindik. Ayasofya'yı, bu kadim yapıyı konuşmak apayrı bir keyif benim için. Sizinle Ayasofya'yı konuşmak, İstanbul'u konuşmak apayrı bir keyif oldu. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz tekrar.
Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için yeniden.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Esra Karadağ'ydı. Kendisiyle Bizans Osmanlı tarihinin, dinler tarihinin, mimarlık tarihinin ve İstanbul tarihinin hakkında en çok yazılıp çizilen, en çok konuşulan mabetlerinden biri olan Ayasofya'nın İstanbul'un eski haritalarda ve gravürlerde nasıl temsil edildiğini, zaman içerisinde görsel temsilde yaşanan değişimleri, hangi dönemlerde nasıl tasvir edildiği, bu tasvirlerin nasıl anlamlandırıldığını konuştuk. Yüzyıllar boyunca pek çok araştırmanın öznesi olan söz konusu İstanbul olduğunda görkemli varlığını yazılı ve görsel kaynaklarda gösteren Ayasofya'nın İstanbul haritalarında ve gravürlerinde izini sürdüğümüz bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.